Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası hafiyedir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme.
Muhterem dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle birlikteyiz.
Geçen bölümde İran'daki Ermeni Hristiyan azınlığın savaş dönemindeki ilk şehidi olan Şehit Zorik Moradia'nın hayatını annesinden dinledik. Şimdi bu sohbetimizde başka bir şehit Hristiyan'ın anılarını ailesinin dilinden anlatacağız sizlere.
İran halkının kutsal sağma döneminin Irak-Bağız rejiminin dayattığı savaşın ilk aylarıydı. Hamenei Bey, Dr. Çamran ile birlikte cepheye gitmek için İmam Hümeyni'den izin aldı. Bu dönem uzun sürmedi. Hicri Şemsi 1360'da Hamenei Bey'in Tahran'ın güneyindeki camilerden birinde suikasta uğraması ve ardından Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra İmam Hümeyni artık Hamenei Bey'in Irak'ın komşu vilayetlerinde ve İran'ın sınır noktalarında inşaat projeleri açmasına izin vermedi. İmamın bu yasağı savaşın son ayına ve Saddam'ın yeniden saldırısına kadar devam etti. Ancak Hamenei Bey tekrar savaş kıyafetlerini giydi ve cepheye gitti. Bu iki cepheye gidiş arasında Ayetullah Hamenei'nin planlarından biri de Ermeni şehitlerinin evlerini ziyaret etmekti. Bugünkü programımızda Ayetullah Hamenei'nin Ermeni şehit aileleriyle görüşmesinden bir hatırayı daha şehit kardeşinin ağzından anlatacağız.
Ben şehit Paylak Avedia'nın abisiyim. 9 kardeşiz. Ablam ve benden sonra Paylak diğerlerinden büyüktü. Hepimiz İsfahan şehri Feridun'da doğduk. Orada yaşardık. Devrimden birkaç yıl önce Tahran'a geldik. Paylak en başından klas bir restoranda çalışmaya başladı. Halkla ilişkileri çok iyiydi ve Ermenice ve Farsça dışında İngilizce de biliyordu. İlk günlerde bir dil eğitim enstitüsüne kaydoldu. Paylak hem yakışıklıydı, hem güzel yüzlüydü, hem de yapılıydı. Çok yetenekli bir çocuktu. Restoranda boş zamanlarında piyano çalardı. Birkaç ay sonra hiçbir eğitim görmeden piyanoyu o kadar akıcı çaldı ki onu gören herkes onun çocukluğundan beri piyano çalarak büyüdüğünü düşündü. Adil olmak gerekirse Paylak çok sevgi dolu bir çocuktu. Hem de çok. Kimse annemi, babamı onun kadar sevmedi ve şehit olduğunda kimse onun sevgisinin boşluğunu dolduramadı. Lokantadan aldığı tüm maaşı evi ve ailesi için harcadı. Babama masraflarında yardım eder, anneme ve kardeşlerime hediyeler alır, gönüllerini mutlu ederdi. Bahar mevsimi şehit olduğu yılda Paskalya hediyesi olarak anneme altın almıştı. Paylak'ın şehadetinden sonra annem o altının satın alma fişini albüme koydu. O albüme her baktığında ve satın alma listesine her geldiğinde boğazı düğümlenip ''Aman anneciğim, sen sadece başkalarını mutlu etmeyi düşündün.'' dedi.
Tahran Radyosu.
Askerliğe gitmek istediği zaman hepimiz üzüldük. Babam dışında hepimiz üzüldük. Hatta Baba onun askere gitmesi için bir koyun kurban etmiş. O kadar mutlu olmuştu ki oğlu erkek olacak diye çok sevinirdi. Askerlik bitince evlenmene yardım edeceğim dedi. Paylakan askerliği eğitimini tamamlamasının ardından Meşe'de nakledilmesiyle başladı. Hizmetinden birkaç ay sonra savaş başladı ve güneybatıdaki Desvul'a gitti. Birkaç kişi gelip Paylak'a kaçmasını söylemişti. Eğer kaçmazsak hayatta kalamayız diyorlardı. O zamanlar Beni Sadr'ın Cumhurbaşkanı dönemiydi. Beni Sadr hem Cumhurbaşkanı hem de başkomutandı. Biliyorsunuz ki Beni Sadr'ın düşünce tarzı ve yöntemi gereği o dönemde cephedeki savaşçıların durumu hiç de elverişli değildi. Ancak Paylak kaçmayı reddetti. Ayrıca kaçakları kararlarından bile caydırdı. Çok yiğit, cesur ve korkusuz, kararlı ve azimliydi. İzindeyken kaçmak isteyenlere ölümün bu aşağılanmayla yaşamaktan bin kat daha iyi olduğunu söylediğini, bana da dediğini anlatıyordu. Hepimiz bir gün ölecekken, toprağımızı, servetimizi, şerefimizi savunurken öldürülmek ne güzel diye konuşurdu. Ağabeyim Paylak okumayı çok severdi. Tarih kitaplarından öykü ve romanlara kadar çok şey okudu. Kışlada, kampta ve cephede bile okumayı bırakmadı. Askerliği sırasında mesleğinin ne olduğunu tam olarak bilmiyordum. Kendisine sorduğumuzda benim oraları süpürdüğümü zannediyorsunuz. Benim ne yaptığımın ne önemi var dedi.
Şehidin kardeşi sözlerine şöyle devam ediyor. Hayatımda iki günü asla unutmayacağım. Biri Paylak'ı teşhis etmek için morga gittiğimiz gün, diğeri de İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi ağırladığımız gün. Paylak'ın şehadet haberini getirdiklerinde o gün evdeydim. Baba ve dede de vardı. Bir asker geldi ve kimlik tespiti için adli tıbba gitmemizi söyledi. Üçümüz oraya gittik. Beni morgun üç Ermeni şehidinin olduğu bir bölümüne götürdüler. İlk ceset ailesine henüz haber verilmeyen bir şehide aitti. Haber vermeye giden görevli şehidin kardeşinin düğünü olduğunu görünce haber vermek istememişti. İkinci ceset Zorik Muradyan'a, üçüncü ceset ise Paylak Avedyan'a aitti. Oydu. Yüzü hala şefkatle parlıyordu. Sol omuzu kalbinin hemen arkasından yarılmıştı. Paylak ve Zorik ilk Ermeni şehitler arasındaydı.
Büyük babam bir rahipti. Aşam Araklıyan. Papaz Araklıyan olarak tanınırdı. Çok ünlüydü ve bütün Ermeniler onu tanırdı. Paylak'ın cenazesi sırasında onu ayrı bir bölüme gömmemizi ve şehitten mezarlığında Nahatak adlı bir arsa yapmamızı önerdi. Ermenice'de Nahatak şehide derler. Şimdi Ermeni mezarlığına giderseniz şehitler için ayrılmış bir bölüm olduğunu göreceksiniz. Bu bölümün ortasına bir anıt yapılmış ve içine şehitlerin isimleri yazılmış. Bu parçanın varlığı dedemizin önerisinden kaynaklanmaktadır.
Asla unutmayacağım bir diğer olay da Sayın Hamenei'nin evimize geldiği geceydi. Paylak'ı teşhis etmek için adli tıp doktoruna gittiğimiz gün ne kadar acı, karanlık ve unutulmaz olursa olsun, Sayın Hamenei'yi evimizde ziyaret ettiğim gece tatlı, parlak ve unutulmazdı. Dürüst olmak gerekirse o gece başka bir Sayın Hamenei'yi tanıdım. Daha önce tanımadığım 1000 ışık yıl uzakta olan tanımış oldum. Onunla tanışmadan önce hakkında olumsuz düşüncelerim olduğunu düşünüyorsanız, hayır böyle değil. Dürüst olmak gerekirse onun bu kadar kibar ve iyi kalpli, sıcak, nazik, samimi ve sevgi dolu olduğuna inanmadım. Nerede ondan televizyonda gördüğüm güç ve otorite? Nerede o gece onda gördüğüm nezaket ve sevgi? Onları bir araya getirmemedim. O gün annem aradı, bu akşam misafirimiz olacak, işten erken gel dedi. 1984 idi, Paylak'ın şehadetinden 4 yıl sonraydı. Dayatılan savaşın zirvesinde, yani ortasında.
Evimizin önüne geldiğinde kapının önünde duran tanımadığım 2 kişi gördüm. Soruları ve cevapları ile eve girdikten sonra Cumhurbaşkanı Sayın Hamenei'nin evde olduğunu ve ailemle sıcak bir şekilde konuştuğunu görünce şaşırdım. Gelip selam verdiğimde babam beni tanıştırdı ve benim şehit ağabeyi valinin en büyük oğlu olduğumu söyledi. Bana saygı göstermek için ayağa kalktılar ve beni sıcak ve sıkı bir şekilde karşıladılar. Çok unutulmaz bir geceydi. O gece sadece benim için değil, annem, babam ve o toplantıda bulunan her bir kardeşim için unutulmazdı. Liderimiz hepimizle konuşup nasıl olduğumuzu sordu. Hatta öğrenci olan kardeşlerime hangi sınıfta olduklarını, derslerine nasıl olduğunu vesaire sorularını sordu. Sayın Hamenei ile kişisel bir görüşmenin sizi nasıl hissettirdiğini bilmiyorsunuz tabii. Gidip Paylak'ın şehadet afişini getirdim ve kendisinden detaylıca bahsettim. Ayrıca liderimiz de Paylak'ın işinin büyüklüğünden ve onun gibi gençlerden bol bol bahsettiler ve annem ile babamı övdüler. Şimdi Paylak'ın fotoğraf çerçevesi diğer fotoğraf çerçevelerinden farklı olarak evimizin bir süsü.
Değerli dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsiyode.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ilip.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve ulusemavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 7. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Birlikte dinleyelim.
Norveçli yeni Müslüman olan kadın Monica Hangslem şöyle diyor. İslam diniyle tanıştıktan sonra hiçbir din İslam kadar kadına saygı göstermediğini öğrendim. İslam dini kadın kerameti ve hürriyetine büyük özen gösteriyor. Batılıların gözünde özgürlüğü kadının sokaklarda çıplak dolaşmasıdır. Oysa bu tabir özgürlükten yanlış bir tabirdir. Bence İslam dini kadınlara gerçek özgürlüğü vermiştir. Ben hicabı kadınlara saygısızlık olarak görmediğim gibi hatta hicabı kadınların rahat etmesi için bir zaruret olarak görüyorum.
Norveç, 5 milyonu aşkın nüfus ile Avrupa'nın kuzeyinde yer alan 3 İskandinav ülkesinden biridir. Norveç nüfusunun %2 ila %3 kadarı Müslümandır ve Müslümanlar bu ülkenin en büyük dini azınlığı sayılır. Son zamanlarda Norveç'te İslam dinine yönelişte büyük artış gözleniyor. Halk, Norveç'te maddiyatçılık, fesat ve içi boş yaşamdan yorulmuş ve İslam dinini maneviyat ve insaniyet dolu bir sığınak olarak görmektedir. Norveç'te İslam dini ve özellikle Kur'an-ı Kerim hakkında uzun araştırmalar yaptıktan sonra bu hak dinine yönelen insanlardan biri de Monica Hangslem'dir. Monica'nın hak dini ve şiddetten uzak bir inancın arayışına girmesine yol açan iki etken ise biri Batı dünyasındaki fesat ve diğeri de tahrifata uğrayan Hristiyanlık inancının yetersizliğidir.
Günümüzde Batı dünyasını en çok uğraştıran sorunlardan biri erkeklerin kadınlara yönelik şiddet uygulamaları ve cinsel taciz ve tecavüzlerde bulunmalarıdır. Eurostat'ın raporlarında yer alan verilere göre 2015 yılında Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerde kadınlara yönelik şiddet ve tecavüz alanında 215 bin vaka kaydedilmiştir. Gerçi bu tür vakaların birçoğu da hiçbir zaman kayıtlara yansımadığı da belirtilmesi gerekir. Ve maalesef bu sorun ve sıkıntı artan bir şekilde devam ediyor. Monica Hangslem de bu tür durumlardan nefret eden insanlardan biriydi. Monica şöyle diyor. Benim İslam dinine yönelişimin mazisi birkaç yıl öncesine dayanır. Norveç'te birçok erkek akşamları eve sarhoş döner ve eşlerine şiddet uygulayarak onların yaşamını zehir eder.
Ancak Monica Hangslem'i şaşkın ve perişan eden bir başka durum, tahrifata uğrayan Hristiyanlık inancında asla kabul edilemeyecek noktaların ve çelişkilerin yer almış olmasıydı. Bilindiği üzere eldeki İncil örnekleri Hazreti İsa Aleyhisselam'dan yıllar sonra o Hazretin havarileri tarafından yazıldı. Bu yüzden bu kitapların kesin ilahi vahiden ibaret olduğu söylenemez. Ve sonuçta aralarında da bariz farklılıklar bulunuyor. Bu yüzden Monica, çeşitli İncil örneklerini okuduktan sonra bu kitaplardan yararlanamadığını ve mecburen onları bir kenara bıraktığını belirtiyor.
Ancak eldeki İncil örneklerinin aksine Kur'an-ı Kerim ilahi vahiy İslam peygamberine nazil olur olmaz o hazretin güvendiği bazı emin sahabe tarafından yazılıyordu ve bu yüzden içinde hiçbir sapma ve çelişki yoktur. Nitekim halihazırda bir tek Kur'an-ı Kerim vardır ki o da İslam peygamberinin büyük mucizesidir. Bu yüzden Monica şöyle diyor, İslam dinine benimsemeden evvel Kur'an-ı Kerim'in Norveç diline çevirisini okudum ve İncil ile karşılaştırdım ve sonuçta Kur'an-ı Kerim'e hayran oldum. Kur'an-ı Kerim muhtevası beni hayrete düşürmüştü ve bu kitaptan bol bol yararlandım. Özellikle Kur'an-ı Kerim'e olan aşkımın başlangıcı olarak bildim ve onun sayesinde kendimi güvende hissettiğim İhlas Suresi'nin hayranıyım.
İhlas veya Tevhid suresi kısa olmakla beraber Kur'an-ı Kerim'in en güzel ve en anlamlı surelerinden biridir. Ve içinde Yüce Allah'ın yegane ve hiçbir şeye muhtaç olmayan eşsiz ilah olduğuna vurgu yapılmıştır. Bu sure gerçekte Allah Teala'nın bazı seçkin özelliklerini beyan ederek Allah'ı başkalarının ilah olarak taptıkları mabutlardan farklı kılmaktadır.
Bayan Monica Hanslem, hac farizesine de müşerref olmuştur ve bu manevi ziyaretinden ilginç ve istisna anıları vardır. Monica, hac farizası ve Allah'ın evi Kabe'yi ziyareti sırasında duygularını şöyle anlatıyor. Kabe'yi ziyaret ederken çok acayip bir duyguya kapılmıştım. Mescid-i Haram'ı ziyaret ederken Allah Teala'ya daha da yaklaştığımı hissetmiştim. Bu saadetin daha birçok kez bana nasip olmasını ve İslam dini de tüm dünyaya yayılmasını arzu ediyorum.
Tahran Radyosu.
Gerçekte manevi hac ziyareti ve milyonlarca Müslümanın büyük bir kongrede bir araya gelmesi ve safa ve maneviyat dolu bir merasimi yerine getirmeleri, ziyaretçilerin üzerinde müthiş bir etki yapıyor ve iman derecelerini daha da yükseltiyor. Nitekim birçok Müslüman hac farizesinden önce İslam dinine yönelik pek de güçlü olmayan imana rağmen, hac farizesinden sonra büyük değişime uğrayarak mümin, dindar ve muttaki insanlara dönüşmüştür.
Başka bir dini seçmek isteyen her batılı kadın için benimseyecekleri dinin kadınların hakkında ne düşündüğü çok önemlidir. Bu soru Norveçli bayan Monica'nın da kafasını kurcalayan soruydu. Ancak Monica Kur'an-ı Kerim, sünnet ve fıkhi kaynakların üzerinde uzun araştırmaların ardından İslam dini kadınlara en çok değer veren ve saygı duyan din olduğu sonucuna vardı.
Monica bu deneyimini şöyle anlatıyor. İslam diniyle tanıştıktan sonra hiçbir dinin İslam kadar kadına saygı göstermediğini öğrendim. İslam dini kadın kerameti ve hürriyetine büyük özen gösteriyor. Batılıların gözünde özgürlük, kadının sokaklarda çıplak dolaşmasıdır. Oysa bu tabir özgürlük için yanlış bir tabirdir. Bence İslam dini kadınlara gerçek özgürlüğü vermiştir. Ben hicabı kadınlara saygısızlık olarak görmediğim gibi, hatta hicabı kadınların rahat etmesi için bir zaruret olarak görüyorum. Gerçekte Monica, İslam'ın kadınların hakkındaki yapıcı öğretilerini çok iyi idrak etmiştir. Zira İslam açısından kadın kerameti ve özgürlüğü erkeklerle sağlıksız ilişki kurmak değildir. İslam dini toplumda kadının insaniyetini korumayı bir zaruret olarak görüyor ve hicabı da bu yüzden kadınlar için vacip ilan ediyor.
Gerçekte başörtülü Müslüman kadın erkeklere onların heveslerine alet olmak istemediğini ve onlardan kişiliğine saygı göstermelerini beklediğini anlatıyor. Bu yüzden Bayan Monica hicabı kadının huzur ve güvende olması için gerekli buluyor. Monica İslam dini gibi yol gösteren ve insanı insan yapan bir dini benimsediği için çok mutlu olduğunu belirtiyor. Ve bazı arkadaşları da İslam dinini seçeceğini anlatıyor. Norveç'te yeni Müslüman kadın Monica, diğer birçok benzerleri gibi İslam dinini seçtikten sonra bazı sıkıntılarla karşılaştı. Fakat bu sıkıntıların hepsine karşı direndi. Monica bu sıkıntıları şöyle anlatıyor. Benim Müslüman oluşum ailem için asla kabul edilebilecek bir durum değildi. Annem beni evden kovdu ve ben uzun süre Norveçli Müslümanların evinde kalmak zorunda kaldım. Gerçi ilk günlerde Müslüman oluşum ailem için büyük bir kriz gibi göründü ama zamanla gerçeklere teslim oldular ve beni eve aldılar.
Batı dünyasında insanların İslam dinini ve yeni Müslüman olan insanları benimsemeye karşı direnmelerinin bir sebebi medyanın İslam hakkında yürüttüğü karalama kampanyalarıdır. Batı medyası İslam dinini şiddet yanlısı, kadınlara karşı sıkı kuralları olan ve dar görüşlü bir din olarak tanıtmaya çalışıyor. Ancak İslam öğretileriyle yakından tanışan Monica gibi insanlar bu semavi dini Kur'an-ı Kerim, sünnet ve Ehl-i Beyt gibi esas kaynaklardan öğrenince İslam dininin barış, kardeşlik, dostluk ve kadınlar için hakiki özgürlük dini olduğunu anlıyor.
Bayan Monica Hanslen bu konuda şöyle vurgu yapıyor. Ben aniden ve durup dururken İslam dinini benimsemedim. Ben İslam dinini barış ve rahmet dini olduğunu anladığım için seçtim. Monica Hanslen ülkesinin gerçek İslam'ı tanıtmadıkları için de serzeniş ediyor ve şöyle diyor. Norveç medyası ve kitle iletişim araçları hakiki İslam'ın gerçek imajını beyan etmekte çok zayıf davranıyor ve insanlara hakikatleri anlatamıyor.
Monica Hanslem sorumlu bir insandır ve yeni dinini ve inancını tebliğ etmek üzere ciddi faaliyet yürütüyor. Monica Arapçayı öğrenmiş, birçok İslami kitabı da okumuştur. Monica şimdi bazı Müslüman kadınlarla birlikte İslam dininin yüce öğretilerini ve marifini öğretmek üzere kurslar düzenliyor. Gerçi Monica bu alanda daha çok faaliyet yürütmek gerektiğini vurguluyor. Zira Norveçli Müslümanlar İslam hakkında pek fazla bir şey bilmiyor ve daha da kötüsü bu ülkenin insanları da ancak İslam dinine karşı olan medya üzerinden bu dini tanımaya çalışıyor ve sonuçta birçok sorun ve sıkıntı ile karşılaşıyor.
Monica Hanslen bu durumu şöyle anlatıyor. Norveç halkı İslam dinini doğru tanımadıkları için bu ülkede yaşayan Müslümanlar türlü sorunlarla uğraşmak zorunda kalıyor. Örneğin bizim Müslüman çocuklarımız öğretmenlere İslam dinine yönelik cahil olduklarından kendi inançlarını beyan etmekten kaçınıyor. Bu yüzden Norveç'teki İslami cemiyetler ibadet ve okumak için ulu camiyi açmak istiyor. Fakat bu durum mali sorunlar yüzünden uzun süreceğe benziyor. Norveç'te 56 cami bulunuyor ve bu ülkede bir ulu caminin bulunması Müslümanların faaliyetlerini eş güdümlü hale getirerek aralarındaki vahdeti pekiştirebilir.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Akılcılık ve Allah inancı. Değerli dinleyiciler, dini ilimler alanında yeni bir konu olan Akılcılık ve Allah İnancı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim ve Müslümanların temel manifestosu olarak birçok durumda insanları düşünmeye ve aklını kullanmaya davet etmiş ve kullanılmamasını tenkit etmiştir. Hidayet kitabı olan Kur'an-ı Kerim, aklını kullanmayan insanları yeryüzünde yaşayan en kötü mahluklar olarak nitelemiştir. İnsan aklı, dine olan ihtiyacı gereksiz yapan bir araç değil, vahiy hakikatini idrak etme aracıdır. Kur'an-ı Kerim, din ve akıl arasında irtibat kurarak, ilahi dini kabul etmeyi reddeden kafirleri ise en cahil insanlar olarak tanıtıyor. İslam dininde aklın önemi, hatta günah işlemek bile insanın aklını kullanmamasının sonucu olarak belirtilecek kadar fazladır. Kuşkusuz bu kıymetli gevher doğru biçimde kullanıldığı takdirde insanlar için dünya ahiret hayırlara ve saadete nail olmasına vesile olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de akıl sözcüğü tam 49 kez geçmiştir. Bazı ayetlerde Allah-u Teala yaratılışın özelliklerini beyan buyurduktan sonra insanlara düşünmeye ve aklını kullanmaya davet ediyor. Örneğin Mü'minin suresinin 80. ayetinde şöyle buyurulmakta. Ve o yaşatan ve öldürendir. Gecenin ve gündüzün değişmesi onun eseridir. Hala aklınızı kullanmaz mısınız? Yüce Allah Kur'an-ı Kerim ayetlerinde insanlara aklı, yer ve gökleri ve içinde ne varsa hizmetini almak, böylece aklını geliştirmek üzere verdiğini buyuruyor. Nitekim Nahl suresinin 12. ayetinde şöyle buyurulmakta. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da Allah'ın emriyle hareket ederler. Şüphesiz ki bunlarda aklını kullananlar için pek çok deliller vardır. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda düşünmeyen ve aklını kullanmayan insanlar kuşkuya kapıldıklarını ve kuşku temelinde hareket ettiklerini, bu yüzden hiçbir zaman hakikati idrak edemeyeceklerini vurguluyor. Nitekim Necm suresinin 28. ayetinde şöyle buyruluyor. Halbuki onların bu hususta hiç bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise hiç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez. İnsanların ilahi ayetlerle karşılaşırken dikkatini aklı kullanmaya çeken ayetlerden başka Mülk suresinde de önemli bir ayette aklın cehenneme düşen insanların sözünde önemini beyan ederek şöyle buyurmakta. Şayet kulak vermiş veya aklınızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye ilave ederler. Bu ayet açıkça aklın nedenli önemli bir konumu bulunduğunu ve akla aykırı hareket etmenin çok vahim ve geri dönüşü mümkün olmayan sonuçları olacağını ortaya koyuyor. Aklını ve düşüncesini kullanan insan, kemal ve hidayet yolunu doğru kanımanın yanında bu yolu kat etmek üzere çaba harcaması gerektiğini, sonuçta kendisini cennetten daha ucuz bir fiyata satmaması gerektiğini de bilir. Bu çerçevede İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam, aklı cenneti kazanma aracı şeklinde tanımlayarak şöyle buyurur, "Akılla Allah'a tapılır ve cennet kazanılır." Başka rivayetlerde de akıldan en faydalı servetleri elde etme aracı şeklinde söz edilmiştir. İmam Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 390. hutbesinde şöyle buyuruyor. Akıllı ve düşünceli insanın üç şeyden başka şeylerin peşinden gitmesi şayeste değildir. Bunlar yaşamın geçimi için helal rızık, ahiret yoluna adım atmak ya da helal lezzetleri elde etmektir.
Uşam bin Hekem, İmam Musa Kazım aleyhisselamın kendisine şöyle buyurduğunu anlatıyor. Ey Uşam! Allah-u Teala akıl ve düşünce sahibi olan insanlara müjdeleyerek şöyle buyurmuştur. Her türlü sözü duyan ve en güzellerini izleyen kullarıma müjde ver. Onlar Allah tarafından hidayete eren ve akıl sahibi olan insanlardır. Ey Huşam! Allah-u Teala akıl aracılığıyla insanlara hücceti tamamlamış ve peygamberlere beyan ile yardımcı olmuş ve burhanları ile Rabbaniyetini istidlal ettirmiştir. Bu rivayetten anlaşıldığı üzere Allah-u Teala aklın konumunu çok yüce biliyor, akıl ve düşünce sahiplerini ilahi hidayetle müjdeliyor. Bu yüzden diğer rivayetlere göre akıllı olan herkesin dini vardır, dini olan herkes cennete girer, zira akıllı insan ilahi hidayetten yararlanır ve sonuçta cenneti hak eder. Akıl, insanın nefsinin dizginlerini elinde tutması ve onu kontrol altına alması içindir. Ancak eğer nefsi aklının dizginlerini ele geçirir ve onun maddiyata ve dünyevi işlere yöneltirse, bugün beşeriyetin başına gelen bela onun başına gelir. İslam peygamberi aklı şöyle tanımlıyor. Akıl, cahilliğe vurulan dizgindir ve nefis de bacakları bağlanmadığı takdirde insanı saptıran ve perişan eden kötü bir canavar gibidir. Demek ki akıl cahilliğin dizginidir. İslam peygamberi bir başka rivayette akıl hakkında şöyle buyurur. Akıl Allah-u Teala onunla insanı yarattığı nurdur. Aklı kalbi ve ruhu aydınlatma aracı yaptı, böylece aşikar ve gizli olan durumların farkını tanımasına yardımcı oldu. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 211. hutbesinde şöyle buyurur. Nice akıllar nefsani heva ve heveslerin tutsağı olmuştur. Allah-u Teala bazı ayetlerde dünya ile ahireti karşılaştırarak böylece insanları düşünmeye ve aklını kullanmaya teşvik ediyor. Örneğin En'am suresinin 32. ayetinde şöyle buyruluyor. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muttaki olanlar için ahiret yurdu muhakkak ki hayırlıdır. Hala akıl erdiremiyor musunuz? İslam dininde aklın kullanılmasına yapılan vurgu ve aklın kullanılmamasının yol açtığı durumları anlatan ayetlere göre aklını kullanmak, gelişme ve kemale erme yolunda yararlanmak isteyen insan ilkin dini doğru tanıması ve doğru seçim yapması gerekir. Zira akıl ve doğru seçim ve salih amellerin sayesinde ahiretini imarlı hale getirmiştir. Rivayetlerde akıldan batini hüccet olarak söz edilmiştir ve enbiyadan oluşan zahiri hüccetin yanında insanlara yol gösterdiği ve hidayeti erdirdiği vurgulanmıştır. Eğer insan yanlış yolu seçer ve batıl olanı benimseyecek olursa aklını kullanmamış demektir. Ki bu da sefihliğin ve ahmaklığın ta kendisidir. Nitekim Bakara suresinin 130. ayetinde şöyle buyurulmakta: İbrahim'in dininden kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Kur'an-ı Kerim'e göre akıl insanı iyi amellere ve hakikatlere ve marife yönlendirir. İnsan kemale erme yolunda aklın yanı sıra fıtratı ve ruhu da sağlıklı olması gerekir. Yüce Allah Rum suresinin 28 ve 29. ayetlerinde mebde mümmaat işaretlerini ancak aklı olanlar tanıyabildiğini belirterek şöyle buyurmakta: Allah size kendinizden bir temsil getirmektedir. Mülkiyetiniz altında bulunan köleler içinde size verdiğimiz rızıklarda birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekineceğiniz derecede sizinle eşit haklara sahip ortaklarınız var mı? İşte biz ayetlerimizi aklını kullanacak bir kavim için böylece açıklıyoruz. Gel gör ki haksızlık edenler bilgisizce kötü arzularına uydular. Allah'ın saptırdığını kim doğru yola eriştirebilir? Onlar için herhangi bir yardımcı yoktur. Allahu Teala Furkan suresinin 43 ve 44. ayetlerinde nefsinin tutsağı olan ve sonuçta görünüşleri akıllı insanlara benzemesine karşın hayvanlardan hiçbir farkı kalmayan insanlardan bahsediyor. Kötü duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Sen Resulüm ona koruyucu olabilir misin? Yoksa sen onların çoğunun gerçekten söz dinleyeceğini yahut düşüneceğini mi sanıyorsun? Hayır, onlar hayvanlar gibidir. Hatta onlar yolca daha da sapkındır. Demek ki akıl ve düşünce insanlar varlık aleminin hakikatlerini idrak etmeleri ve onları yaratan ve hidayete erdiren ancak ona ibadet etmeleri gereken bir Rableri bulunduğunu anlamaları içindir. Düşünce gücü insan din meselesi gelişmek ve kemale ermek için zaruri olduğunu, yoksa herhangi bir bahane ile Allahu Teala'nın verdiği akıl muhibetini dini reddettiği için olmadığını anlaması içindir. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Ehl-i Beyt rivayetlerine istinad ederek akıl konusunda sizlerle paylaştığımız kısa sohbetimizden de anlaşıldığı gibi akıl dinin sunduğu yol haritasını kat etmek içindir ve insan ayrıca ahiret aleminde yer almak için vahiden bağımsız değildir. İnsan aklı vahiy hakikatini idrak etme aracıdır ve asla dini reddetmez. Evet değerli dinleyicilerimiz, dini ilimler alanında yeni bir konu olan Akılcılık ve Allah İnancı isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 8. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleri ile ilgili hadisleri sizlere paylaşmak üzere hazırladık. Her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in Mücadele Suresinin 11. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verenleri derecelerle yükseltsin. Yüce Allah bu ayette bilim ve ilim sahiplerini tüm mahluklara tercih ediyor. Bu ayette başka Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette ve İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti fertlerinden gelen rivayetlerde alimlerin faziletlerinden söz ediliyor. Geçen bölümde alimlerle ilgili hadisleri ele almıştık. Bugünkü sohbetimizde yine bu konu ile ilgili hadislere devam edeceğiz. Kuşkusuz bilginlerin Yüce Allah nezdinde konumu başka insanlar gibi değildir. İnsan ne kadar ilmi fazla olursa Allah katında şanı ve mevkii o kadar yüksek olur. Rivayetlere göre ulemanın üstünlüğü ile ilgili Mücadele Suresinin 11. ayeti nazil olduktan sonra Allah Resulü'nün değerli sahabesi Ebu Zer, Peygamber Efendimiz'den bu bağlamda soru sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer! İlim öğrenmek isteyenleri Allah, melekler ve peygamberler sever. Bilim kapılarından bir kapıyı açmak üzere evinden çıkan kimse için Yüce Allah onun attığı her adım için Bedir şehitlerinin sevabı kadar sevap yazar. O zaman bilimi sevenlere cennet vacip olur ve Allah sabah akşam ondan razı olur. Tüm bu faziletler Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti içindir. İslam dininin taliminde alim ve bilge insanın konumu o kadar yüksek ve yücedir ki sadece enbiya ve evliyalar alimlerden daha üstündür. İmam Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Eğer biri bilim öğrenirken ölüm anı gelirse, onun da peygamberler arasında sadece bir derece mesafe vardır. Kuşkusuz Kur'an-ı Kerim kültüründe alim ve bilge insandan maksat, sadece kafasını türlü bilgilerle dolduran insanlar değildir. İdrak gücü ve basiret bağlamında yüksek mertebelere eren ve düşünceleri ve amelleri hak ve maneviyata uygun olan insanlardır. Bu insanlar ilahi ayetlerin hazineleridir ve Yüce Allah katında da yüksek dereceleri ve büyük mükafatları söz konusudur. Asr-ı Saadet'in büyük sahabe ve muhaddislerinden Cabir bin Abdullah Ensari'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu anlattığı nakledilir. Alim ilahi kelamda düşüncesinden yararlanan ve Allah'a itaat etmekte örnek olan ve Allah'ın hoşnutsuzluğuna yol açan amellerden kaçınan kimsedir. Yüce Allah bilginleri beşeri toplumun tüm kesimlerinden daha üstün ve daha yüce olarak tanıtmış ve onları toplumun tüm sınıflarının üstüne yerleştirmiş ve onlara özel imtiyazlar tanımıştır. Nitekim Zümer suresinin 9. ayetinde bilenlerle bilmeyenlerin bir olmadığı beyan edilmiştir. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de alimin sırf ibadet eden insanlara göre üstünlüğünü şöyle beyan etmiştir. Alimin abide üstünlüğü, güneşin yıldızlara göre üstünlüğü ve abidin abid olmayanlara göre üstünlüğü, ayın yıldızlara göre üstünlüğü gibidir. Onun yaptığı ibadet, Kur'an-ı Kerim'in buyurduğuna göre insanın yaratılışını gayesidir. Ancak ibadetin ruhu marifet olduğundan alimin abide fevkalade üstünlüğü vardır. Alimin abide üstünlüğü sırrı alimin ilim nurundan yararlanmasından başka abidin sadece kendini düşünmesi ve alimin başkalarını düşünmesidir. Abid sadece kendini kurtarmayı düşünür, oysa alim insanların elini tutmayı ve onları da kurtarmayı düşünür. İslam peygamberi bu noktayı çok güzel bir şekilde şöyle beyan etmiştir. Muhammed'in canı onun elinde olana andolsun, şeytan için bir alimin bir anlık varlığı bin abidden daha beterdir. Çünkü abid sadece kendini düşünür, oysa alim başkalarını düşünmektedir.
Tahran Radyosu.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadiste de şöyle buyuruyor. Alimin abide üstünlüğünün sebebi şu ki, şeytan halk arasına bir bid'at oluşturur ve alim bunu fark eder ve insanları ondan men eder. Oysa abid sadece kendi ibadetiyle uğraşır ve bid'atlerle ilgilenmez ve tanımaz. Bir üstada veya hocaya karşı saygılı olmak ahlaki fazilettir. Bir alim veya bilgin tüm ilmi dereceleri ile tedris konumuna oturduğunda biliminin değerinden başka öğretmenlik ve hocalık şanı da takdire şayandır ve saygı gerektirir. Gerçekte talim ve tedris konumunda olan herkes saygıyı hak etmiştir. Bundan başka bilginler insanların halini düşünerek ve onların saadete ermeleri için çaba harcayarak kıyamet gününde başkalarına şifaette bulunma tevfikine nail olur. Resul-i Ekrem şöyle buyuruyor. Alim ve abid kıyamet gününde mahşur olduktan abide şöyle denir. Cennete gir ve ibadetlerin yüzünden cennetin nimetlerinden yararlan. Fakat alime şöyle denir. Burada dur ve kimi istersen şifaat et. Senin şifaatte bulunduğun herkes için şifaatin kabul edilecektir. Ve işte böylece alim peygamberlerin konumuna yerleşir. Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bizleri parsley.ir adresinden veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan dinleyebilir. Görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Hoşça kalın. İran Radyo Podcast. Dinleyiciniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Dünyanın en eski uygarlıklarından birinin beşi olan İran, her zaman dünya çapında ilgi ve hayranlık uyandırmıştır. Asırlardır bu eşsiz ülke, zengin kültürü ve tarihi ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu podcast'te İran'ın tarih boyunca kaşifler, tarihçiler ve gezginler tarafından nasıl tasvir edildiğine bakacağız. Karanlıktaki fil hikayesi, bulgulardan eksik ve sınırlı bir şekilde anladığımızı temsil eder. Bu hikayede daha önce hiç fil görmemiş bir grup insan, karanlık bir odada bu devasa hayvanla karşılaşır. Her biri filin bir bölümüne dokunarak eksik ve yanıltıcı bir görüntü sunar. Bu hikaye bize bir konuyu tam olarak anlamak için farklı açılardan bakmamız ve mevcut tüm bilgileri göz önünde bulundurmamız gerektiğini öğretir. Milattan önce 3. asırda yaşayan Yunan filozofu ve tarihçi Herodot, İran'ı güzel tapınakları, muhteşem sarayları, sanatın ve el dokumaların merkezi, güzel tüylü kedileri, minyatürleri ve yemyeşil bahçeli olan bir ülke olarak tanımlamıştır. Antik Yunan filozofu ve matematikçisi Pisagor, seyahatleri sırasında Büyük Kiros'un vasiyetnamesinden etkilenmiştir. Altın suyla, altın kumaş desenli üzerine yazılmış vasiyetnamesinde Kiros, basit bir cenaze töreni ve ülkenin mal varlıklarının korunmasını talep etmiştir. Venedikli tüccar ve gezgin Marco Polo seyahatnamesinde İran'ın büyük ve eski şehirlerinden, canlı pazarlarından, ipek kumaşlarından, kerpiç binalardan, yüksek rüzgar kulelerinden, bol su kaynaklı kanallardan ve 800 yıllık ağaçlardan bahsetmektedir. Tarihin en önemli gezginlerinden biri olan İbni Batute, Moğol istilasından sonra İran'a seyahat etmiş ve tarihi şehir İsfahan'ın bir kısmını harap halde bulmuştur. Ancak İsfahan'ı büyük ve müreffeh bir şehir olarak tanımlamış ve İmam Şustari okulunun düzenini ve lezzetli yemeklerini övmüştür. Bugün İran, bozulmamış doğal güzellikleri, zengin biyolojik çeşitliliği ve petrol ve gaz kaynaklarıyla tanınan bir ülkedir. Çeşitli zorluklara rağmen İran, hala dünyanın her yerinden turistler ve araştırmacılar için çekici bir destinasyondur. Ancak birçok insan için özellikle Batı ülkelerinde İran hala gizemli ve egzotik bir ülkedir. Ve bu büyülü diyardan geçen her gezgin için farklı ve eşsiz bir anlam ifade eder. Tıpkı karanlıkta bir fil hikayesi gibi. Çünkü çok az gezgin İran'ın tüm ihtişamını, güzelliğini ve harikalarını görme ve hissetme şansı bulmuştur. Ve bazen bu kadar güzelliği ve şaşkınlığı kelimelerle anlatmakta zorlanırlar. Çağdaş dönemde ve İslam devriminden sonra, yani 1980'lerde İran'a seyahat edenlerden biri de Yunanistanlı Sofia A. Koltaki'dir. Atina Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı eğitimi alan ve Cardiff Üniversitesi'nde doktora derecesi alan Sofia, 1989'un Haziran ayında İran'a seyahat etti. Sofia'nın İran'a gelişi, İran-Irak Savaşı'nın sona ermesinden 7 ay sonraydı. Bu savaş, İslam devriminin zaferinden 19 ay sonra Irak'ın İran'ın batı ve güney sınırlarına saldırmasıyla başlamış ve 8 yıl sürmüştür. Sofia, Londra'da bulunan bir İran şirketinde çalışıyordu ve 1989'da İran devriminin 10. yıl dönümü kutlamalarına bu şirket aracılığıyla davet edildi. Seyahatlerinin sonucunu İranlılar Arasında adlı bir kitapta derleyen Sofia, bu kitapta İran kültürü ve geleneklerini tanıtıyor. Bu podcast serisinde Sofia Koltaki'nin sözleriyle İran'ı tanıtmaya amaçlıyoruz. Bize İranlılar Arasında podcast'in bu bölümüne katılın. İlk kez 1980'lerin sonlarında İran'a seyahat ettiğimde başka bir dünyaya adım attığımı hissettim. Elbette bu seyahatten yıllar önce İranlılarla tanışmış ve hatta bir İranlı ile evlenmiştim ama bu ülkeyi hiç görmemiştim. Otele vardığımda ailem kapıda, sabırsızlıkla beni bekliyordu. Ancak odamı teslim almak ve o gece İranlı akrabalarımın evinde kalmak için tur rehberinin iznini almak için biraz beklemem gerekti. Kocam Hüseyin'in baba evi Tahran'ın en eski bölgelerinden biri olan Şehrire'deydi. Şehrire'nin adı birçok ünlü seyahatnamenin sayfalarında yer alıyor. İran'ın tarihi ve dini yapılarından biri olan Şah Abdülazim Türbesi de Şehrire'de bulunmaktadır. Bu türbe Şii mezhebinin önemli bilginlerinden ve Şii mezhebinin ikinci imamı Hazreti İmam Hasan Aleyhisselam'ın torunlarından biri olan Abdülazim Hüseyin'in mezarıdır. İran'a girmeden önce bir arkadaşım bana bu türbenin ziyaret mekanı olduğunu ve İranlı kadınların ona saygıdan türbede siyah çarşaf giydiğini açıklamıştı. Londra'da bir arkadaşımdan ödünç aldığım siyah çarşafı Şehrire'ye girer girmez bavulumdan çıkardım. Çocuklar gibi çarşaf giymekten heyecan duyuyordum ama tek sorun sanki bir elim eksikmiş gibiydi. Çünkü bir elimde çantam, diğer elimde hediyeler vardı ve çarşafımı tutmak için bir elim eksikti. Çarşafla yürümek çok zordu. Muhtemelen asansörden indiğimde kayınpederim ve kayınvalidem önünde çok beceriksiz görünmüşümdür. Eşimin babası yani kayınpederim olan Hacı Nasır Ahenger Hüseyin'den daha kısa ve daha iriydi ama aynı çekici gülümsemeye sahipti. Eşimin kız kardeşi olan Mensure benimle aynı yaşta badem gözlü ve fındık rengi kaşlı bir ilkokul öğretmeniydi. Kocamın baba evinin kapısına vardığımızda içeri girmeden önce ve evin önünde ayakkabılarımı çıkarmam gerektiğini biliyordum. Kendim gibi davranmaya ve kimseyi üzecek yanlış bir şey yapmamaya çok dikkat ediyordum. O gece misafir geleceğini biliyordum ve İran kültüründe ve geleneklerinde misafir veya yabancı önünde çorap giymemenin çok hoş karşılanmadığını biliyordum. Bu yüzden çoraplarımı çıkardım. Ama şükürler olsun ki çok geçmeden fark ettim ve misafirler gelmeden önce çoraplarımı tekrar giydim. İran evleri hakkında ilginç bir şey paylaşmak istiyorum. Yüzyıllardır İran'daki evlerde tuvaletler var. Bu tuvaletler eski evlerde evin en uzak köşesinde bahçede bulunur. Bu evlerde bahçe ev ile tuvalet arasındaki sınırdır. Evdeki herkes buraya gitmek için genellikle yıkanmış ve temiz tutularak tuvalet kapısına yaslanmış özel bir terlik çifti kullanmalıdır. Bu tuvalet terliğini ek olarak ailenin her bir ferdinin kendi terliği de vardır. Tuvaletten çıktıktan sonra bahçede yürümek için kendi terliklerini giyerler ve eve girmeden önce mutlaka çıkarırlar. Elbette misafirlerin ailenin terliklerini kullanmak için ev sahibinden izin almasına gerek yoktur. Bu nedenle yanınızda özel terlik bulundurmanıza gerek yoktur. Yeni yapılarda genellikle apartman dairelerinde bahçe olmadığı için İran tuvaleti evin içine yapılır ve özel terlik ve tuvaletin içine yerleştirilir ve dışarı çıkarılmaz. Bu şekilde İran evleri her zaman temiz ve düzenli kalır. İranlılar tuvaletleri eski zamanlarda evin en uzak köşesine kurdukları için günümüzde bazı apartman dairelerinde tuvalet giriş kapısının yakınındadır ve tabii ki klozet genellikle banyoda, küvet ve duşun yanındadır. Ayrıca şunu da unutmayın ki hiçbir şart altında tuvalet terliklerini evin diğer bölümlerinde giyememelisiniz. Hanım Kutlaki'nin sözlerini burada eklenmesi gereken bir nokta şu ki, İran'da en azından M.Ö. 550 yılından beri, yani Ahamenişler zamanından beri abrizgah olarak bilinen tuvaletler var. Antik İran'daki tuvaletler, ortasında tahliye ve kanalizasyon sistemi bulunan bir sandalye veya taş platform gibiydi. Günümüzdeki klozete benzer şekilde vücut sağlığına daha az zarar veren bir şeydi. Ancak tarihe baktığımızda Moğol istilasına geliyoruz. Bu istilacılar aslında bugünkü İran tuvaletlerinin şeklinin öncüsüdür. Hanım Kultaki'nin İran kültürü ve gelenekleri hakkındaki tavsiyelerini geri dönelim. Hanım Kutlaki şöyle açıklıyor. İran'da özellikle de kendi evinize girerken her zaman ayakkabılarınızı çıkarmaya hazır olmalısınız. İranlıların ayakkabılarını evin dışında çıkarmasının nedenlerinden biri sokak kirinin evlerine girmesini istememeleridir. Halılar temiz tutulmalıdır çünkü aile üyeleri bu halılarda uyuyor, yemek yer ve en önemlisi namaz kılar. Bu alışkanlığı seviyorum çünkü bu sayede ev daha az temizlik gerektiriyor. İran'da en fakir insanların bile evleri her zaman temizdir. Çoğu İran evinde en az bir takım koltuk bulunur. İran evleri misafir ağırlamak için özel bir alanın yanı sıra neşimen veya salon olarak bilinen daha özel bir alana sahiptir. Neşimen ailenin samimi bir şekilde bir araya geldiği nispeten büyük bir odadır. Bu bölümde genellikle rahat bir koltuk takımı bulunur. Eskiden İran'da koltuğa sahip olmak zenginliğin göstergesi olarak kabul edilirdi. Ancak artık tüm İranlılar koltuk kullanıyor. İranlılar misafirleriyle samimi ise onları neşimene davet edebilirler. Çünkü resmi salon koltuğunda oturmak onlar için sıkıcıdır. Öğrendiğim bir diğer ilginç nokta ise İranlıların misafirlerine her zaman en iyi şeyleri sunmasıdır. Örneğin evde sadece 7 kişilik bir koltuk takımı varsa bu koltuk takımı misafirler içindir. Evin 2 koltuk takımı sığdıracak kadar büyük olması halinde pahalı ve resmi salon koltuğu misafirler için, rahat koltuk takımı ise aile üyeleri için kullanılır. İranlılar arasında büyüklere ve misafirlere saygı çok önemlidir. Küçükler ve ev sahipleri önlerinde saygıyla oturur ve bacaklarını uzatmazlar. Ancak ailenin yakın üyeleri veya samimi oldukları kişilerle evdeyken büyüklerin önünde bile koltukta uzanmak veya yerde rahatça oturmak serbesttir. Ancak resmi durumlarda, örneğin bir evlilik teklifi sırasında edepli davranmak ve dik oturmak gerekir. Bu da onların yanında edepli davranmanın onlar için çok önemli olduğunu gösterir. İran ailelerinde iş bölümü hakkında konuşacak olursak, eğer bir İngiliz erkeğinin evi onun krallığıysa, bir İran evi hanımın krallığıdır. Hanımın yaşı ilerledikçe tüm aile üyeleri günlük işlerde yaşlı evin hanımına yardım ederler. Ailenin oğulları günlük alışverişi, taze ekmek, yoğurt ve sebze gibi işleri yaparlar. Kızlar ise sofrayı kaldırmak, bulaşık yıkamak ve düzenlemek gibi ev işlerinde yardımcı olur. Halı yıkamak, pencere ve duvarları temizlemek gibi ağır sorumluluklar ise erkeklere aittir. Daha önce size İran evlerindeki bahçelerden bahsetmiştim. Ama şunu da eklemeliyim ki, İranlılar için bahçe de evin bir parçası olarak kabul edilir ve onlar için büyük önem ve işlev taşır. Bu kısmı da ev gibi temiz ve düzenli tutarlar. Özellikle eskiden evlerin çoğu müstakil ve bahçeliyken sakinler birçok işlerini bahçede yaparlardı. İlginçtir ki geçmişte İranlılar halı yıkama, törenler ve partiler için yemek hazırlama gibi işleri bahçede yaparlardı ve hatta sıcak mevsimde bahçede toplanır veya cibinlik altında uyarlardı ki bu da oldukça keyifliydi. Eski ve geleneksel evlerde odalar tıpkı Atina'daki eski evlerde olduğu gibi bahçenin etrafında yerleştirilmiştir. Bu evlerde havuz bahçenin ortasında özel bir görünüme sahiptir ve İranlılar geçmişte ve su tesisatından önce yıkanmak için havuz suyunu kullanırdı. Günümüzde binalarda tesisatın yaygınlaşmasıyla havuzların suyu önemini yitirmiş olsa da havuz hala İranlıların ruhuyla iç içedir. Onlar havuzu ailenin temiz kalbinin ve huzurun simgesi olarak görürler. Özellikle güzel bahçeli büyük evlerde ömürlerini geçiren yaşlılar için küçük ve havuzsuz bir apartmanda yaşamayı düşünmek zordur. İranlılar arasında podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde İran evleri hakkında daha fazla konuşacağız. Bu podcast'i tekrar dinlemek için iranradio.ir/tr web sitesine göz atabilirsiniz. Bu podcast'in içeriğini beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.